Ayrım 7. Beyaz Aslan. Henning Mankell. Sayfa 85. Wallander Åkerblom'ların evinden ayrıldığında içinde açlık ve tedirginlik karışımı garip bir eziklik hissetti. Österle'den karayolunun üstündeki hamburgercide durarak bir şeyler yemek için kendini zorladı. En son ne zaman yemek yediğini hatırlamıyordu bile. Sonra da hiç zaman yitirmeden merkeze geri döndü. Kapıda kendisini karşılayan Swedberg, Björk'ün basın toplantısı yapmak zorunda kaldığını haber verdi. Wallander'in Louise Åkerblom'un kocasına acı haberi verdiğini bildiğinden ve onu rahatsız etmek istemediğinden Martinson'dan kendisine yardım etmesini istemişti. ''Haberi kimin sızdırdığını tahmin edebilir misin?'' diye sordu. ''Evet'' diye yanıtladı Wallander. ''Peter Hanson.'' ''Hayır, bir kez daha dene.'' ''Bizden biri mi?'' ''Bu kez değil. Morrel, eğer haberi sızdırırsa akşam gazetelerinden para alabileceğini fark edince haber vermiş. Gerçek bir baş belası o adam. Malmö'deki çocukların hiç olmasa artık onu izleyebilecek bir nedenleri var şimdi. Tulumba çalması için birini görevlendirmek bir suçtur. Bir süreliğine gözaltına alınır, o kadar dedi Wallander. Kantine giderek birer fincan kahve aldılar. Swedberg, haberi Robert Åkerblom nasıl karşıladı diye sordu. Bilmem ki diye cevap verdi Wallander. İnsana yaşamının yarısı elinden alınmış gibi gelir herhalde. Kimse böylesi bir şeyi yaşamadıkça nasıl bir duygu olduğunu bilemez. Ben tahmin bile edemiyorum. Basın toplantısı biter bitmez toplantı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O vakte kadar da odamda olup çalışacağım. Cuma günü Louise Åkerblom'u Stig Gustafsson'la birlikte gören birileri vardır belki dedi Swedberg. Elde ettiğimiz ipuçlarını yeniden gözden geçirmek istiyorum. Pekala dedi Wallander. Adam hakkında bildiklerini toplantıda en ince ayrıntısına değin dinlemek istiyorum. Basın toplantısı 1,5 saat sonra sona erdi. O vakte deyin Wallander düşüncelerini farklı başlıklar altında toplamış ve araştırmanın bundan sonra nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin bir plan çizmişti. Björk ile Martinson toplantı odasından çıktıklarında çok yorgundular. Martinson bir sandalyeye çökercesine otururken, ''Şimdi senin kendini nasıl hissettiğini çok daha iyi anlıyorum.'' dedi. Gazeteciler yalnızca kadının iç çamaşırlarının rengini sormadılar. Wallander hemen tepkisini gösterdi. ''Zaten bu toplantıya hiç gerek yoktu.'' dedi. Martinson özür dilercesine kollarını iki yana açtı. ''Sana olanları kısaca anlatacağım.'' dedi Wallander. ''Olayın nasıl başladığını hepimiz biliyoruz. Onun için biraz kısa geçeceğim. Her neyse, Louise Åkerblom'u buldum. Öldürülmüş, alnından vurulmuş. Benim tahminim kadına yakından ateş edildiği doğrultusunda. Bu daha sonra kesinlik kazanacak. Cinsel tacize uğrayıp uğramadığını bilmiyoruz. Kendisine işkence yapılıp yapılmadığını, bir odaya hapsedilip edilmediğini de bilmiyoruz. Nerede, ne zaman öldürüldüğünü de bilmiyoruz. Ama kuyuya öldükten sonra atıldığını biliyoruz. Arabasını da bulduk. Hastanenin bir an önce otopsi raporunu göndermesi çok önemli. Hiç olmasa bu şekilde tecavüze uğrayıp uğramadığını öğrenmiş olacağız. Böylece bu konudaki ünlü sabıkalıları araştırmaya başlayacağız. Wallander sözlerine devam etmeden önce uzanıp kahvesinden bir yudum aldı. Katile gelince, şimdilik elimizde yalnızca bir aday var diye sürdürdü konuşmasını. Uzunca bir zamandan beri genç kadının peşine düşen, ona umutsuzca aşık olan mühendis Stig Gustafsson. Henüz onu bulamadık. Swedberg, sen bu konuda bazı şeyler öğrendin. Bize ayrıca elimizdeki ipuçlarına ilişkin bilgi de verebilirsin. Bu araştırmadaki diğer bilgiler kesik parmakla bir evin havaya uçurulması. Nyberg küllerin arasında bir telsiz cihazının bazı parçalarıyla genellikle Güney Afrika'da kullanılan bir tabancanın dipçiğini buldu. Bir bağlamda kesik parmakla tabancanın arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ama bunun da araştırmamıza bir yararı olacağını sanmıyorum. İki olayın birbiriyle ilişkisi olup olmadığını da hala bilmiyoruz. Wallander sözlerini tamamlamıştı. Önündeki kağıt yığınını karıştıran Swedberg'e baktı. İpuçlarıyla başlayacağım dedi. Polise yardım etmek isteyen insanlar başlıklı bir kitap yazmayı düşünüyorum bugünlerde. Bu kitap sayesinde çok zengin olabilirim. Her zamanki gibi elimizde karmaşık duygular, hayaller, itiraflar, teşekkürler ve küfürler var. Şimdilik ilginç olan tek bir şeye rastladık. O da Reichsgard arazisinin bekçisi Cuma günü öğleden sonra Louis Ackerblom'u gördüğünden emin. Verdiği zaman da gerçeğe uyuyor. Böylelikle kadının hangi yoldan gittiğini artık biliyoruz. Bunun dışında elimizde fazla bir şey yok. En iyi ipuçlarının bir ya da iki gün sonra geldiğini artık hepimiz biliyoruz. Bu ipuçları polisi arama konusunda önce kararsız olan duyarlı kişilerden gelir. Stig Gustafsson'un ise nereye taşındığını hala bulamadık. Ama Malmö'de bekar bir kadın akrabası olduğunu öğrendik. Ne yazık ki kadının ilk adını bilmiyoruz. Malmö telefon rehberi Gustafsson'larla dolu. Yüzlerce Gustafsson var. Kadını bulmak için listeyi paylaşmak zorundayız. Söyleyeceklerim bu kadar. Valander bir süre konuşmadı. Björk devam etmesini beklercesine ona baktı. Neler yapabileceğimizin üstünde yoğunlaşalım dedi Valander sonunda. Öncelikle Stig Gustafsson'u bulmak zorundayız. Eğer onunla aramızdaki tek bağ Malmö'deki akrabasıysa o zaman biz de o akrabayı bulmak zorundayız. Bu merkezde telefon edebilecek herkesin bize yardım etmesi gerekmektedir. Hastaneyle görüşür görüşmez ben de telefon etmeye başlayacağım. Başını çevirip Björk'e baktı. Bu akşam çalışmak zorundayız dedi, bu gerekli. Björk onaylarcasına başını salladı. Peki dedi, önemli bir şey bulursanız bana da haber verin, buralarda olacağım. Svedberg deniz mühendisi Stig Gustafsson'un Malmö'deki akrabasını arama hazırlıklarına başlarken Wallander de kendi çalışma odasına gitti. Hastaneyi aramadan önce babasına telefon etti. Telefon uzunca bir zaman sonra açıldı. Babasının stüdyosunda resim yaptığını düşündü. Yaşlı adamın sesini duyar duymaz canının bir şeye sıkıldığını anladı. ''Selam benim'' dedi. ''Benim de kim?'' diye sordu babası. ''Kim olduğumu gayet iyi biliyorsun'' diye karşılık verdi Wallander. ''Sesini unutmuşum'' dedi babası. Wallander dişlerini gıcırdattı ve telefonu kapatmamak için kendini güç tuttu. ''Bugünlerde işler çok yoğun'' dedi. ''Az önce bir kuyunun dibinde cinayete kurban gitmiş bir kadın cesedi buldum. O yüzden seni görmeye gelemeyeceğim. Umarım beni anlayışla karşılarsın.'' Şaşkınlıkla babasının neşe dolu sesini duydu. ''Anlıyorum'' dedi. ''Tatsız bir işe benziyor.'' Öyle diye yanıtladı Wallander. Sana iyi bir akşam geçirmeni dilerim. Yarın gelmeye çalışacağım. Tabii zamanın olursa dedi babası. Kapatıyorum. Daha fazla konuşamayacağım. Neden? Birini bekliyorum. Babası telefonu kapadı. Wallander elindeki ahizeye şaşkın gözlerle baktı. Biri gelecek ha diye geçirdi içinden. Çalışmadığı akşamlarda Gertrud Anderson babamı görmeye mi gidiyor acaba? Başını şaşkınlıkla iki yana salladı. Bir an önce zaman yaratıp onu görmeye gitmeliyim diye geçirdiği içinden. O kadınla evlenecek olursa hayatı kayacak. Yerinden kalkarak Svedberg'in yanına gitti. Bir dizi isim ve telefon numarasını alarak odasına geri döndü. Listedeki ilk numarayı çevirdi. Birden nöbetçi savcıyı araması gerektiğini hatırladı. Saat 4 olduğunda hala Stig Gustafsson'un akrabasına ulaşamamışlardı. Saat 4.30'da Wallander savcı Per Ackerson'u evinden aradı. O ana dek olanları anlattı ve artık Stig Gustafsson'un peşinde olduklarını söyledi. Savcı karşı çıkmadı. Wallander'e herhangi bir şey bulduklarında kendisine haber vermesini söyledi. 5'e çeyrek kala Wallander Svedberg'den 3. isim listesini aldı. Şansı yaver gitmiyordu. Walpurgis akşamında bu tür şeylerle uğraştığı için içinden küfretti. Oysa herkes dışarıda eğleniyordu. Birçok kişi de tatile gitmişti. Aradığı ilk iki numara cevap vermedi. Üçüncü telefonu açan yaşlıca bir kadın ise ailesinde Stig adında kimsenin olmadığından emindi. Wallander camı açtı. Baş ağrısının başlamak üzere olduğunu hissediyordu. Masasına geri dönerek listedeki 4. numarayı çevirdi. Karşı tarafta zil bir süre çaldı. Wallander tam telefonu kapatmak üzereyken açıldı. Sesin genç bir kadına ait olduğunu fark etti. Kendisini tanıtarak araba nedenini söyledi. Adının Monica olduğunu söyleyen genç kadın, "Üvey kardeşimin adı Stig ve deniz kuvvetlerinde mühendis. Başına bir şey mi geldi?" dedi. Wallander tüm yorgunluğunun ve bıkkınlığının birden yok olduğunu hissetti. "Hayır," dedi. "Ama en kısa zamanda onunla görüşmek istediğim bir konu var. Nerede oturduğunu biliyor musunuz?" "Elbette biliyorum," dedi. "Lomma'da ama şu anda evde değil." "Nerede peki?" ''Las Palmas'ta, yarın dönecek. Sabah saat 10'da Kopenhag'da olacak. Galiba Spice turlarından biriyle gitmişti.'' Harika dedi Wallander. Kardeşinizin adresini ve telefon numarasını verirseniz çok makbule geçecek. Monika ona kardeşinin adresiyle telefon numarasını verdi. Wallander rahatsız ettiği için özür diledikten sonra telefonu kapattı. Sonra da koşar adımlarla odasından çıkarak Martinson'u alıp Svedberg'in odasına gitti. Kimse Björk'ün nerede olduğunu bilmiyordu. Malmö'ye biz gidelim dedi Wallander. Kentteki meslektaşlarımız bize yardımcı olur. Feribotla ülkeye giren herkesin pasaportunun denetlenmesini istiyorum. Bunu Björk ayarlar. Kardeşinin ne zamandan beri ülke dışında olduğunu söyledi mi diye sordu Martinson. Eğer bir haftalık bir tatile çıkmışsa bu da geçen cumartesiden beri burada olmadığı anlamına gelir. Bakıştılar. Martinson'un belirttiği görüşün ne denli önemli olduğu açıkça ortadaydı. Eve gitsen iyi olacak dedi Wallander. Hiç olmazsa yarına kadar bazılarımız bir güzel uyku çeksin. Sabah saat 8'de burada buluşalım. Sonra da Malmö'ye doğru yola çıkarız. Martinson'la Svedberg evlerine gittiler. Wallander de Malmö'deki meslektaşını arayacağını ve her şeyin isteği doğrultusunda olmasını sağlayacağına söz veren Björk'le konuştu. 6'yı çeyrek geçe Wallander hastaneyi aradı. Doktorun yanıtları pek kesin değildi. Cesette belirgin yara izleri yok dedi doktor. Çürük ya da kırık yok. Cinsel tacize uğradığına ilişkin bir belirti de yok. Bunu biraz daha araştıracağım. El ve ayak bileklerinde de bir morluk yok. Wallander teşekkür ederim dedi. Yarın görüşürüz. Kasaberga'ya gitti. Tepenin üstünde bir süre oturarak aşağıda uzanan denize baktı. 9'u biraz geçede yerinden kalkarak evine gitmek üzere arabasına bindi. 7. kısım. Gün ağrırken Kurt Wallander bir düş gördü. Ellerinden biri siyah olmuştu. Eline siyah bir eldiven giymemişti. Afrikalı bir zencinin eli gibi derisi kararmıştı. Wallander düşünde dehşet ve mutluluk arasında bocalıyordu. 2 yıl önce ölen eski meslektaşı Rydberg bu kapkara ele şaşkınlıkla bakıyordu. Wallander'e neden yalnızca bir elinin siyah olduğunu sormuştu. Yarın bir şeyler olacak diye karşılık verdi Wallander düşünde. Uyandığında düşünü hatırlayıp Rydberg'e neden böylesi bir yanıt verdiğini düşündü. Ne demek istemişti acaba? Sonra da yataktan kalkarak camdan dışarı baktı. Saat sabahın 6'sıydı. Bu yıl Skane'de Mayıs'ın ilk günü bulutsuz ve güneşliydi ama rüzgar olanca hızıyla esiyordu. Yalnızca 2 saat uyumasına karşın kendisini hiç de yorgun hissetmiyordu. Louis Akerblom'un büyük bir olasılıkla öldürüldüğü cuma günü öğleden sonra Stig Gustafsson'un cinayetin işlendiği yerde mi yoksa üvey kız kardeşinin söylediği gibi Las Palmas'ta mı olduğunu bu sabah öğreneceklerdi. Ancak cinayeti bu sabah çözersek bu şaşırtıcı derecede basit bir cinayet olur diye geçirdiği içinden. İlk birkaç gün yapacak bir şeyimiz yoktu. Sonra her şey birdenbire hızlandı. Cinayet araştırmaları günlük sıradan işlere hiç benzemez. Onun kendi yaşamı, kendi enerjisi vardır. Cinayet araştırmalarını saati ya durur ya da son derece hızlı işler. Bunu önceden kimse kestiremez. Saat tam 8'de toplantı odasında buluştular ve Wallander hemen konuya girdi. Danimarka polisinin işine karışmamıza gerek yok diye söze başladı. Stig Gustafsson'un üvey kız kardeşinin söylediği eğer doğruysa Stig saat 10'da Kopenhag'a gelecek. Svedberg bunu kontrol et. Kopenhag'a geldikten sonra Malmö'ye gitmesi için 3 seçeneği var. Limham'da feribotla küçük gemilerden biriyle ya da SAS'ın hızlı teknelerinden biriyle gidecektir. Her üçünü de denetleyeceğiz. Deniz kuvvetlerinin eski mühendisi bence feribotla gidecektir dedi Martinson. Teknelerden sıkılmış olabilir diye görüşünü belirtti Wallander. Her noktada 2 adımımız olacak. Kendisine kibar davranılacak. Biraz dikkatli davranmanın bir zararı olmaz. Sonra onu buraya getireceğiz ve oturup onunla konuşmaya başlayacağım. 2 adam az değil mi dedi Björk. Bir de polis arabasının hazırda beklemesi gerekmez mi? Wallander karşı çıkmadan kabul etti. Björk konuşmasını Malmö'deki meslektaşlarımızla konuştum diye sürdürdü. Gereksinimimiz olan tüm yardımı yapacaklar. Gümrüğe yaklaştığında gümrük memurlarının size nasıl bir işaret çakmalarına kendiniz karar vereceksiniz. Wallander saatine baktı. Eğer konuşacaklarımız bu kadarsa yola koyulsak iyi olacak dedi Wallander. Gecikmeden Malmö'de olmalıyız. Swedberg, uçak 24 saate kadar rötar yapabilir dedi. Ben bunu kontrol edinceye kadar bekleyin. Swedberg 15 dakika sonra Las Palmas'tan gelecek olan uçağın Kastrup Havaalanı'na 9:20 geçe inmesinin beklendiğini öğrendi. Uçak kalkmış yolda dedi Swedberg ve rüzgar da arkadan esiyormuş. Hemen Malmö'ye gitmek üzere arabalarına bindiler. Oradaki meslektaşlarıyla görüşerek iş bölümü yaptılar. Wallander kulağı delik bir polis olarak tanınan Engman'la birlikte hızlı gemi terminaline gidecekti. Engman, Wallander'in uzun yıllar birlikte çalıştığı Naslud adlı polis memurunun yerine gelmişti. Gotland adalıydı ve adadaki polis teşkilatında işe başlamak için kadronun açılmasını beklerken Visby'de bir kadro boşalmış ve hemen orada işe başlamıştı. Wallander, Engman'ın esprilerini zaman zaman çok özlerdi. Martinson'la başka bir polis Limham'da nöbet tutuyordu ve Swedberg'de küçük gemilerin yanaştığı limanda bekliyordu. Birbirleriyle telsizle bağlantı kuruyorlardı. Saat 9:30'da tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Wallander hem kendisi hem de terminaldeki meslektaşları için kahve aldırdı. ''Bu yakalayacağım ilk katil olacak.'' dedi Engman. ''Wallander, onun katil olup olmadığını bilmiyoruz.'' dedi. ''Bu ülkede suçlu olduğun kanıtlanıncaya değin suçsuzsun, biliyorsun. Bunu asla unutma.'' Sesindeki eleştiri dolu ton hoşuna gitmemişti. Engman'ın gönlünü almak için olumlu bir şeyler söylemenin iyi olacağını düşündü. Ama aklına hiçbir şey gelmedi. Saat 10:30'da Swedberg'le meslektaşı küçük gemilerin yanaştığı terminalde sıradan bir tutuklamayı gerçekleştirdiler. Stig Gustafsson kısa boylu, zayıf, saçları dökülmeye başlamış bir adamdı. Swedberg cinayetten söz etmiş, kelepçeleri takmış ve Ystad'a götürüleceğini söylemişti. ''Neden söz ettiğinizi anlamıyorum.'' dedi Stig Gustafsson. ''Beni neden kelepçelediniz? Beni neden Ystad'a götürüyorsunuz? Ben kimi öldürmüşüm?'' Swedberg adamın gerçekten de şaşırdığını fark etmişti. Birden bu deniz kuvvetleri mühendisi Gustafsson'un masum olabileceği geldi aklına. 12'ye 10 kala Wallander Ystad polis merkezinde Gustafsson'un karşısında oturuyordu. Savcı Per Akyason'a da tutuklama olayı haber verilmişti. Sorgulamaya Stig Gustafsson'a kahve içmek isteyip istemediğini sorarak başladı. ''Hayır.'' dedi, ''evime gitmek istiyorum ve buraya neden getirildiğimi öğrenmek istiyorum.'' ''Wallander, sizinle konuşmak istiyorum.'' dedi ve yanıtlara göre eve gidip gitmemenize karar vereceğiz. En başından başladı. Gustafsson'un kişisel bilgilerini yazdı, göbek adının Emil olduğunu ve Landskrona'da doğduğunu öğrendi. Adam bir hayli tedirgin olmuştu. Wallander adamın saç diplerinin ter içinde kaldığını gördü. Fakat bunun bir anlama gelmediğini biliyordu. Polis fobisi yılan fobisi kadar gerçekti. Sonra da gerçek sorgulama başladı. Wallander adamın nasıl bir tepki göstereceğini görmek için hemen konuya girdi. ''Çok korkunç bir cinayet hakkında bilgi vermek için buraya getirildin.'' dedi. ''Louis Ackerblom cinayeti.'' Wallander adamın kas katı kesildiğini gördü. ''Cesedin acaba bu kadar çabuk bulunmasına mı şaştı?'' diye geçirdi içinden Wallander. ''Yoksa gerçek bir şok mu yaşıyordu?'' ''Louis Ackerblom geçen cuma günü kayboldu.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Cesedi birkaç gün önce bulundu. Büyük bir olasılıkla cuma günü akşama doğru öldürüldüğünü sanıyoruz. Bu konuda ne söyleyeceksin?'' ''Benim tanıdığım Louis Ackerblom'dan mı söz ediyorsunuz?'' diye sordu Stig Gustafsson. Wallander adamın korktuğunu fark etti. ''Evet.'' dedi. ''Metodist kilisesinden tanıdığın Louis Ackerblom'dan söz ediyoruz.''
''Öldürüldü mü?''
''Evet,
bu çok korkunç.''
Wallander birden midesinde bir sancı hissetti. Ortada yanlış bir şeyler vardı. Stig Gustafsson'un şok olmuş şaşkınlığı gerçek izlenimi veriyordu. Wallander deneyimlerinden en korkunç cinayetleri işleyen katillerin en inandırıcı bir şekilde masum rolünü oynadıklarını çok iyi bilirdi. Ama yine de midesindeki o garip sancıyı hissediyordu. Yoksa daha başından beri izledikleri yol yanlış mıydı? ''Geçen cuma günü ne yaptığını öğrenmek istiyorum.'' dedi Wallander. ''Anlatmaya öğleden sonradan başla.'' Aldığı cevap Wallander'i çok şaşırttı. ''Polisle birlikteydim.'' dedi Stig Gustafsson. ''Polisle mi?'' ''Evet, Malmö'deki polislerle. Ertesi gün Las Palmas'a uçacaktım ve birden pasaportumun süresinin dolmuş olduğunu fark ettim. Malmö'deki pasaport dairesinde yeni pasaportumu alıyordum. Oraya gittiğimde çalışma saati sona ermişti. Ama memurların hepsi çok kibar insanlardı. Bana yardımcı oldular. Yeni pasaportumu saat 4'te aldım.
Wallander o anda yüreğinin derinliklerinden Stig Gustafsson'un masum olduğunu hissetti. Buna karşın yine de onu serbest bırakmak istemiyordu. Bu cinayeti mümkün olabilecek en kısa zamanda çözmek niyetindeydi. Hem zaten sorgulamayı duygularıyla yapması görevini yerine getirmemek anlamına gelirdi.
''Arabamı tren istasyonuna park etmiştim.'' diye ekledi Gustafsson. ''Sonra da bir bira içmek için bara gittim.''
''Geçen cuma günü öğleden sonra saat 4 civarında barda olduğunu kanıtlayacak biri var mı?'' diye sordu Wallander.
Stig Gustafsson bir an düşündü.
''Bilmiyorum.'' dedi sonunda. ''Barda tek başıma oturdum. Belki de barmenlerden biri beni hatırlar. Öyle çok sık bara gitmem ben. Yani düzenli bir müşteri değilim.''
''Barda ne kadar kaldın?'' diye sordu Wallander.
''Bir saat galiba, fazla değil. 5:30'a kadar, öyle mi?''
''Sanırım kapandıktan sonra içki dükkanına gitmeyi tasarlamıştım.''
''Hangisine?''
''NK mağazasının arkasındakine. Caddenin adını bilmiyorum.''
''Oraya gittin öyle mi?''
''Birkaç şişe bira almak için gittim, evet.''
''Orada olduğunu kanıtlayacak biri var mı?''
Stig Gustafsson başını iki yana salladı.
''Bana biraları satan adam kızıl sakallı biriydi.'' dedi. ''Belki dükkanın fişi hala yanımdadır. Fişlerde tarih de vardır değil mi?''
Wallander başını evetlercesine sallayarak devam et dedi.
''Sonra da gidip arabama bindim.'' diye anlatmayı sürdürdü Stig Gustafsson. ''Jägersro'nun dışındaki indirimli satış yapan B&W mağazasına valiz almaya gittim.''
''Oraya gittiğini kanıtlayacak biri var mı?''
''Valiz almadım.'' dedi Stig Gustafsson. ''Çok pahalıydı. Eskisiyle idare etmeye karar verdim. Düş kırıklığına uğramıştım.''
''Sonra ne yaptın?''
''McDonald's'a girip bir hamburger yedim. Çalışanlar çok gençti. Onların bir şey hatırlayacaklarını sanmıyorum.''
''Gençlerin bellekleri bizden çok daha iyidir.'' dedi Wallander. Birkaç yıl önce bir araştırmada kendisine çok yardımcı olan genç banka memurunu hatırlayarak.
Stig Gustafsson birden heyecanla ''Bir şey hatırladım.'' dedi. ''Bardayken bir şey olmuştu.''
''Anlat.''
''Tuvalete gitmiştim. Orada birkaç dakika kadar bir adamla konuştum. El kurulamak için kağıt havlu olmadığından şikayet ediyordu. Biraz çakır keyifti. Fazla değil. Adının Force Guard olduğunu ve Hör'de bir sera işlettiğini söylemişti.''
Wallander gerekli notu aldı.
''Onu bulup konuşuruz.'' dedi. ''Jägersro'daki McDonald's'layken saat 6:30 olmuş muydu?''
''Olabilir.'' dedi Stig Gustafsson.
''Sonra ne yaptın?''
''Kağıt oynamak için Nisse'nin evine gittim.''
''Nisse'de kim?''
''Deniz kuvvetlerinde birlikte çalıştığım marangoz. Adı Nisse Sturmgren. Föreningsgatan'da oturuyor. Ara sıra bir araya gelip kağıt oynarız. Orta Doğu'da öğrendiğimiz bir oyunu oynarız. Oldukça karışık bir oyun. Ama öğrendikten sonra eğlenceli oluyor. Oyunu kazanman için valeleri toplaman gerekiyor.''
''Orada ne kadar kaldın?''
''Eve geldiğimde saat gece yarısını geçiyordu sanırım. Ertesi sabah erkenden kalkacağım için aslında eve dönmekle biraz geç kalmıştım. Otobüsüm gardan saat 6'da kalkacaktı. Kastrup'a giden otobüs demek istiyorum.''
Wallander başını evetlercesine salladı. Stig Gustafsson cinayet saatinde başka yerlerde olduğunu kanıtladı diye geçirdi içinden. Tabii eğer söyledikleri doğruysa ve Louis Åkerblom gerçekten de geçen cuma günü öldürülmüşse.
O anda Stig Gustafsson'u tutuklayabilecek yeterince neden ve delil yoktu. Savcı bu tutuklamaya karşı çıkardı.
''Katil o değil.'' diye geçirdiği içinden Wallander. ''Louis Åkerblom'u öldürdüğü konusunda ısrar edecek olursam bir yere varamayız.''
Ayağa kalktı. ''Burada beklet.'' dedikten sonra odadan çıktı. Toplantı odasına toplanarak Wallander'in anlattıklarını dinlediler.
Wallander, ''Anlattıklarını kontrol edelim.'' dedi. ''Ama dürüst olmam gerekirse onun aradığımız adam olmadığını düşünüyorum. Şu anda bir çıkmaz sokaktayız.''
''Björk, bence çabuk karar veriyorsun.'' dedi. ''Kadının cuma günü öldüğünden bile henüz emin değiliz. Stig Gustafsson kağıt oynadığı arkadaşının yanından ayrıldıktan sonra Lomma'dan Krageholm'a gitmiş olabilir.''
''Sanmıyorum.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Peki Louis Åkerblom o saate kadar ne yaptı dersin? Telesekretere saat 5'te evde olacağına ilişkin not bırakmıştı hatırlarsan. Buna inanmak zorundayız. Ne olduysa 5'ten önce bir şey olmuş olmalı.''
Kimse konuşmadı. Wallander çevresine bakındı.
''Savcıyla konuşmalıyım.'' dedi. ''Eğer kimsenin söyleyecek bir şeyi yoksa Stig Gustafsson'u serbest bırakacağım.'' Buna kimse karşı çıkmadı. Wallander savcı çalışma odalarının bulunduğu karakolun diğer tarafına doğru gitti. Per Akeson'un odasına girerek sorgulama raporunu sundu. Wallander bu odaya her girişinde odanın nasıl bu kadar dağınık olduğuna şaşardı. Kağıtlar masanın ve sandalyelerin üstüne atılmıştı. Çöp kutusu tepesine kadar doluydu. Ama işin ilginç yanı Per Akeson bu dağınıklık ve karmaşa içerisinde hiçbir evrakı da kaybetmezdi. Wallander sözlerini tamamladığında ''Onu tutuklayamayız'' dedi savcı. ''Bana kalırsa sen ondan biraz çabuk kuşkulanmışsın.'' Wallander ''Evet'' diye hak verdi savcıya. ''Doğruyu söylemem gerekirse bu cinayeti onun işlediğini sanmıyorum.''
''Başka bir şey mi var?''
''Bilmiyorum'' dedi Wallander. ''Kadını öldürmesi için bir kiralık katil tutup tutmadığını merak ediyoruz. Daha ileriye gitmeden önce bugün öğleden sonra geniş kapsamlı bir araştırma yapacağız. Ama peşine düşeceğimiz kimse yok.'' Şimdilik geniş kapsamlı araştırmayı sürdürmekle yetineceğiz. Size gelişmeleri haber veririm. Per Akeson başını evet dercesine sallayıp kaşlarını çatarak Wallander'e baktı.
İyi uyuyamıyor musun diye sordu. Ya da hiç mi uyumuyorsun? Bugünlerde aynada kendine baktın mı? Korkunç görünüyorsun.
Wallander ayağa kalkarken duygularımla kıyaslandığında görüntümün hiç önemi yok inan bana dedi. Koridora çıktı, görüşme odasının kapısını açarak içeri girdi.
''Seni Lomma'ya geri götürecek bir araba ayarlayacağız.'' dedi. ''Ama yakında yine görüşeceğiz.''
''Özgür müyüm?'' diye sordu Gustafsson.
Wallander ''Zaten özgürdün.'' diye karşılık verdi. ''Sorguya çekilmek, suçlanmakla eşdeğerde değildir.''
''Onu ben öldürmedim.'' dedi Stig Gustafsson. ''İnsan nasıl böyle bir şey yapar? Doğrusu aklım almıyor.''
''Ciddi misin?'' dedi Wallander. ''Onu sürekli rahatsız eden bir kişi olarak böyle mi düşünüyorsun?''
Wallander Stig Gustafsson'un yüzünde oluşan belli belirsiz tedirginlik ifadesini gördü. ''Bildiğimizi anladı.'' diye geçirdi içinden Wallander. Birlikte danışmaya gittiler. Wallander Stig Gustafsson'u evine götürecek arabaya bindirdi. ''Onu bir daha görmeyeceğim.'' diye geçirdi içinden. ''Onu artık defterden silebiliriz.''
7. ayrımın sonu. Sayfa 99.